Ayrım 10, Denemeler 1, sayfa 171. Öyle mi katiller sürüsü? Ümit Zafer, Şubat 2009. Demek teröre karşı mücadele ediyorsunuz. Öyle mi Ehud Barak? Sizin terör dediğiniz bizim baş eğmezliğimizdir ki haykırıyoruz işte bir kez daha. Filistin'i bombalayabilir ama asla teslim alamazsınız. 1948'den beri başaramadınız bunu ve asla başaramayacaksınız. Demek uygar dünyanın değerlerini savunuyorsunuz. Öyle mi Göbels? Ait olduğunuz bu alçaklık makinesinin adıysa uygarlık. İnsanlığımıza and olsun ki biz vahşi ve barbar kalacağız daima. Demek uluslararası hukuka uygun hareket ediyorsunuz. Öyle mi Olmert? Emperyalist çakalların orman kanundan ibaret olan o hukukunuzu iyi tanıyoruz biz. Ki sizin o soysuzluk abidesi hukukunuzdur acımalarımıza sebep. Bizim enternasyonel hukukumuz ise şunu der. Cellatların döktükleri kan kendilerini boğacak. İşte o kadar. Demek aşırı uçlarla ılımlar arasında ayrım koyulmalı. Öyle mi Tzipi-Livni? Kendi halkının katlini akbabalar gibi izleyen ılımlardan değiliz biz. Filistiniz, Filistinliyiz ve biraz önce ölen 3 yaşında bir bebeğiz. Bombalarınızın altında can veren yüzlerceyiz. Hayır, ılımlı değiliz. Öfkemizle, öllerimizle, özgürlük hasretimizle halk olmanın aşırılığındayız biz. Demek orantılı güç kullanıyorsunuz. Öyle mi Hitler? Krematoryumlarda orantılıydı değil mi? Ve dahası piyasa beyni ve borsa terimleriyle kibarlaştırmaya çalıştığınız katillik size yakışıyor. Krematoryumların orantısı kadar yakışıyor hem de. Demek sivillerin zarar görmemesi için elinizden geleni yapıyorsunuz. Öyle mi Sharon? Siz hep yapıyorsunuz bunu. Ki Sabra ve Şatilla'da yaptığınız da buydu. Peki sivil kimdir? Sivil olmayan nedir? Hayır, böyle bir ayrım yok bizim aramızda. Burada direniş var sadece. Demek dökme kurşun adını verdiniz operasyona. Öyle mi Moshe Dayan? Katliamlarınıza isim vermeyi büyük ağanız Amerika'dan öğrendiniz herhalde. Öyle olmalı. Biz ise hayatımızın özetine intifada diyoruz daima. Demek aşırı unsurlara karşı operasyon yapıyorsunuz. Öyle mi Mengel? O kanlı neşterle aşırı bulduğunuz her şeyi bilincimizden temizlemeyi arzuladınız hep. Öyle ya, hakkımızı istemek aşırı bir şey size göre. Ve fakat kesip atabileceğiniz bir fazlalık değildir o. Çünkü biz sizin aşırı bulduğunuz o direniş iradesinden ibaretiz. Demek meşru müdafaa hakkınızı kullanıyorsunuz. Öyle mi Mussolini? Meşru olan Filistin'in direnme hakkıdır. Ve o hakkımızı sağır zamanın kulağına feda naramızı patlattığımızda nasıl kullandığımızı görürsünüz yine ve yeniden. Demek herkes tarafını belirlesin. Öyle mi Franco? Safımız bellidir. İnsanlığı temsil eden dünya halklarıyız biz. Ve şimdi Gazze'de o büyük insanın en güçlü tarafıyız. Çünkü baştan aşağı direnişiz. Demek Amerika yönetimi Filistin halkının maruz kaldığı insani durumdan derin şekilde endişeli. Öyle mi Beyaz Saray? Orta Doğu'da kanlı ve kirli mızrak ucunuz İsrail'e dayatırken bize BOPO'nuzu şimdi unutmayın ki bir gün mutlaka defneteceğiz topunuzu. İşte asıl o zaman çalacak endişe saatiniz derin derin çalacak hem de. Demek İsrail'in Gazze'ye girişi saldırı amaçlı değil. Öyle mi Avrupa Birliği? Öyle ya, sizin dilinizde saldırgan olan hep biz kara kafalılar oluruz. Ama siz daima savunma pozisyonunda olursunuz nedense. Ve uygarlığınızı cesetlerimizin üstünde yükseltirsiniz ki sizin beslenme tarzınız ve tabiatınız bu. Demek daha kanımız dökülecek, demek daha çok sivil bebemiz ölecek, demek orantılısından sürecek katliam. Demek daha atılacak çok taş var ve demek ki sağır zamanı sarsacak avazlara ihtiyaç olacak. Kirvem hallarımı aynı böyle yaz. Rivayet sanılır belki. Gül memeler değil, domdom kurşunu, paramparça ağzımdaki. Paramparça ağzıyla konuşuyor Gazze. Ölü bebeler, boylu boyunca yatan kıpırtısız anneler, kan sızan yaralar, yaşı kurumuş gözler ve eğilmeyen başlar yazıyor şimdi tarihi. Ve tarih Gazze'yi alnından öperken kalbim senindir diyor. Kalbim senindir ey Gazze, kalbim senindir. Gidersen yüreğimi de al götür. Deniz Korcan, Ocak 2008. Karşımda en güzel resmin duruyor, devrimin resmi. Senin gülüşün devrim gibiydi, öyle mutlu, öyle saf, öyle çocuk, öyle sıcak. İnsanın bu kadar güzel gülebilmesi için insanları çok sevmesi gerekir ki sen böyle bir yürekle seviyordun insanları. Yoldaşların, halkın ve sen, devrimin resimleri gibiydiniz yan yana durması gereken. Hayata çizilen en güzel resimdir senin gülüşün. Bir sabah kapını çaldılar, sen devrimin mevzisinde bekliyordun elin tetikte. İnce uzun parmakların birazdan tetiğe dokunacak. Neden mi? Çünkü sana diyorlar ki tarih bitti. Tarih bitti, teslim ol. Neler geçti aklından kim bilir. 122 defa hızlı hızlı çarptı belki kalbin. 122 tabut geldi geçti gözlerinin önünden. Ölüm oruçlarında erip giden bir deri bir kemik kalmış bedenler geldi belki gözlerinin önüne. Anaların tabut taşımaktan nasır tutan omuzları mı geldi aklına? Neler geçti aklından söylesene, açlıklar mı geçti, çocukların yarım kalan gülüşleri mi, ekmeğine doymamışlıklar, yarım kalan ömürler, aşağılanmalar, düzenin bir katran gibi sarması ruhları, satılan bedenler, vitrinlere düşen insanlık mı geldi aklına söylesene, yoksa Ferhat'ın 16'lık omurgalarına sıkışan kurşun muydu o yüreğine doldurdun, öfken söylesene, karşımdasın devrimin en güzel resmiyle. Birazdan kapı açılacak, içeri girecekler. Sen neredesin güzel gözlüm söylesene. Neredesin? En puş seslerin tarih bitti dediği anda neredesin? Zeus'tan ateş çalarken yakalandın güzel gözlüm. Şimdi seni dağlarda çağırmaya gelirler. Eminim aman dilemeyeceksin ciğerini destelerde her gün. Ateş geçitlerindeki 300'lerden biri misin yoksa? Tarih bitti diyecek kral kesir kes ve sen alnına mızrağını batıracaksın. Ve tarih bitti diyenlerin küstahlığına bir mızrak saplayacaksın Sparta'da. Söylesene güzel gözüm sen neredeydin? Kapını zorladıklarında Roma'da, arenada Spartaküs müydün? Elmalı Köprüsü'nde Şahin Bey'in. Kışlık sarayın merdivenleri mi çıkıyordun birer birer yoksa şehirlerin bahtını değiştirmek için? Zafer gibi gülüyor muydun? Mahalle uzun bir yürüyüşe çıkmıştın belki. O yüzden seni bulamadılar, öldüremediler. Vietnam'da çekik gözlü bir Viet Cong'tun. Küba'da, Monka'da kışlasını mı bastınız yoksa? Neden böyle toz toprak içindesin? Ya da Ernesto ile silah çattığınız Sierra Maestra'da. Birazdan üzerinize sinecek kan ve barut kokusu. Güldünüz. Onlar seni o bodrum katında küçük evde aradılar güzel gözlüm. Oysa sen Mahir'le omuz omuza çarpışıyordun, görmediler. Çift havuzlarda bırakmıştın kalbinin yarısını. Buca vatandı ya hani, belki Buca barikatlarında Uğur'la, Turan'la, Yusuf'la omuz omuza dövüşüyordunuz. Buca vatandı ve oraya giremediler. Şimdi bu küçük bodrum katından da eller havada değil, eller üstüne çıkacağız diyorsun, biliyoruz. Kapıyı açmanı istiyorlar. Kapıyı açman değil aslında dertleri. İşte o evden ellerin havada çıkmanı istiyorlar. Oysa çıkmayacaksın. Bütün gücünü haykıracaksın birazdan. Tarih bitmedi. Nasıl biter güzel gözüm? Biz de bu hasret oldukça. Nasıl biter güzel gözüm? Alnımızdadır tarihin yazgısı. Açlıklarda sınadığın, kor ateşlerde yaktığın bedenin, bilincin ve yüreğinle oradasın. Kıpkırmızı isyankar bir tarihin evladısın. Kızıldere gibi akacak belki kanın. Birazdan dokunacak ince uzun parmakların tetiği. Birazdan uğruna ölürüm dediğin. Ne varsa gelip dövüşecek seninle o mevzide omuz omuza. Karşında riya, karşında alçaklıklar, karşında ihanet, karşında puşluk. İnce uzun parmakların dokundukça tetiğe, dostun yarasını saracak ve 16'sında kavgada Ferhat olanların yüreğini soğutacak. Güzel gözlüm, tarih bu kez de Ankara'da kurtuluştan geçecek. Dünyanın en gerçek hülyasıdır devrim ve şimdi senin ellerinde büyüyor. Kavgada Ferhat olmayı seçenlerdensin. Çatışma bitti ama tarih bitmedi. Bunu en iyi sen söylüyorsun. Tarih bitmedi ve bir kez daha Ankara kurtuluştan geçti. kurtuluştan geçer zaten bütün özlemlerimiz. Umutlarımız hep kurtuluştan geçer. Yarınlarımız da kurtuluştan geçer. Eller üstünde gidiyorsun güzel gözüm. Gitme demek geliyor yine içimden. Yüreğim sokak sokak yanıyor. Bilemezsin. Sokak sokak barikat barikat yanıyor yüreğim şimdi. Sokaklar senin için yanıyor. Kavganın ferhatları tutuşturuyorlar yüreğimin sana açılan yollarını. Gitme dersem kızar mısın? Gitme, gidersen yüreğimi de al götür. Yıkıntılarından yeniden doğan şehir, Ksantos, Ümit Zafer, Ocak 2008. Yeni bir ülke bulamazsın. Bu şehir arkandan gelecektir. K.Kavafis. Amerikan emperyalizmi yok olacaktır. Adım gibi eminim bundan. Çünkü benim adım Ksantos. Muhtemel ki tanımıyorsunuz beni. Oysa Washington ya da Brüksel'den daha yakınım size. Neden öyle olduğunu anlatacağım. Dinleyince beni hak vereceksiniz. John Steinbeck'e biz olduğumuzu geçmişimiz olmadan nasıl bileceğiz? Bilemeyiz elbette. Tam da bu nedenle yalan ve çarpıtma deryasında boğulmak istenir geçmişimiz. Ama başaramazlar yine de ki Eduardo Galeno'ya haklıdır. Dilsiz tarih yoktur. Ne kadar yaksalar, ne kadar yırtsalar, ne kadar yalanlasalar da insanlık tarihi ağzını kapamayı reddeder. Bilmesek de, istemesek de geçmiş zaman, şimdiki zamanın içinde bütün canlı ve tiktaklarına devam eder. Tarih aslında bugündür. Kesintisidir o muazzam kavganın. İşte o yüzden yenilecek diyorum Amerikan emperyalizmi ve geleceğin insanları bu küstahlık imparatorluğun kanlı icraatlarını kitaplardan okuyacaktır. Meraklısının Hammurabi, Sezarları, Engizisyon'u ve daha nice kralı, sultanı cümle alçaklığı öğrendiği gibi. Elbette yenilecektir Amerikan emperyalizmi. Şüphesiz bir gerçekliktir bu. Hangi zorba, sürgüt zalimliğini var edebilmiş ki bunlar yok olmasınlar? Olacaklar ve kovboy sürüsü belasını halkların elinden bulacak. Ksantos şehri oluşumla ben tecrübesiyim söylediklerimi. Şahidi öleni ve kalanıyım yaşadıklarımın. Ve şimdi size maceramı anlatacağım. Likya ülkesinin bir şehriydim o zamanlar. Antalya civarında harabeye dönen maddi kalıntılarım durur hala. Manevi mirasım ise olanca diriliğiyle yaşamaya devam ediyor. Nasıl mı? Anlatacağım. Ardından öldüler ama yenilmediler denilmesinin tarihsel sırrını paylaşacağım sizlerle. Bugüne benzerdi ama evvel zaman içindeydi her şey. Pers İmparatorluğu hükümrandı bilinen coğrafya üzerinde. Milattan önce 545 civarı. Etraftaki şehirleri birer ikişer düşürüyor imparatorluk orduları. İnsanlar köle, şehirler talan ediliyor habire ve sıra bana gelmişti işte. Mendebur kudretiyle çiğnendiği yeri inleten ordular yürüyordu üstüme. Umuyorlardı ki bu adım sesleri bile yeterlidir boyun eğmem için. Kendilerinden önce yamaçlarıma ulaşan korku rüzgarına ruhumu teslim etmemi bekliyorlardı. Öyle ya, zamanın hakimi ilan etmişlerdi kendilerini ve halkların zerre kadar kıymeti yoktu o tahtların katında. En iyi halk, malik için köleliğe gönüllü olandı elbette. Toprak ise zaten fazlasıyla sulanıyordu kan ile. Yaklaşıyordu yağmacı sürüsü, tozu dumanı kanı toprağa kata karıştıra hem de. Öyle korkunç bir kuvvetle geliyorlardı ki bazı şehirlerin kapısı açılıyordu hemen. Karşı koymayı bile akıllarına getirmiyordu kimileri. İçlerinde büyüttükleri korkuya yenilenler secde ediyorlardı zalimi. Umutsuz şehirlerde onlar ve kölelikten başka bir seçenek yokmuş gibi teslim oluyorlardı. Sonra o kirli elleri öperek, o kara etekleri yüz sürerek yaşıyorlardı. Halbuki yaşamak, sade yaşamak. Yosun solucan harcıdır. Ve sonra gelip kuşattılar bendimi bedenimi. Burçlarıma çıkıp baktı evlatların bahtlarına karanlık sürmeye gelenleri. Kararlarını çoktan vermişlerdi zaten direneceklerdi. Hükümdarın buyruğundan daha kesin ve çok daha keskin bir karardı bu. Ve söz kimin neresinden kaç kere çıkar bilemem ama evlatlarımın ağzından bir kez çıkardı sadece. Yine öyle oldu. Direneceğiz dediler ve söylediklerinin gereğini yaptılar. Adamlar ve kadınlar, gençler ve yaşlılar, çoluk çocuk olarak bütün ahali direnişe geçti. Surlar, burçlar, agora ve sarnıçlar olarak bütün bedenimde, ben de yanlarındaydım elbette. Şehir ve ahali, beraberdi kaderimiz. Onlar beni elleriyle kurmuşlardı ve ben onları sarıp sarmalamış, içimde yaşatmıştım. Onlar terk edemez, ben gidemezdim. Teslim olmak mı? Asla. Günler geçti, haftalar geçti ve aylarca sürdü hem kuşatma hem de direniş. Surlarım parçalandı ama yaralarımı sardı evlatlarım. Nice saldırıyı püskürttüler ve akıllarına bir kez olsun gelmedi boğun eğmek. Çünkü köle olmanın solucan ve yosun olmaktan bin beter olduğunu biliyordu hali. Ama sarnıçlarda, su depolarda da aşk kalmamıştı artık. Ne yapılacaktı? Ve toplandı Ksentos Halk Meclisi. Kararları kesindi. Köle olmak istemiyorlardı ama surlarım zayıflıyor, saldırılar şiddetleniyordu. Bir şehir eksik olsa imparatorluk yıkılmazdı elbette. Lakin Ksentos'un özgür varlığı örnek olurdu zapt edilmiş bütün şehirlere. İşte bu yüzden yıkılmama hükmetmişti küstah müktedirler. Halk meclisinin kararı özgürlük narasıydı. Köle olmaktansa ölüm yeğidir. Buna göre eli silah tutmaz durumdaki Ksentoslular öldürülecek, geride kalanlarsa Pers ordusuna taarruz edecekti. Öyle de yaptılar. Taze gelinler uzattılar dal boyunlarını sevdiklerinin elindeki kılıçlara. Analar bebelerini sonsuza kadar susturduktan sonra göğüslerini kocalarını mızraklarını açtılar. Bu bir vahşet mi? Hayır, çünkü bu durumu kaçınılmaz kılan köleciliktir asıl vahşet. Evlatlarının köle pazarlarında satılmasını ancak böyle reddedebiliyorlardı Ksentos'un yiğit kadınları. Canlı alet sayılmaya itirazdı böylesi insani ölümler. İnsanların söylediklerini tereddütsüz yaptılar ve Herodot şunları kaydetti insanlığın belleğini. Sayıları azdı ama çok şerefli işler yaptılar. Daha sonra korkunç yeminler ederek düşman üzerine atılmışlar ve savaşarak ölmüşlerdir. Ve sonra yıkıntılarımdan doğdum yeniden. Ksentos şehriydim ben. Her bir taşıma sinmişti özgürlüğün onuru. Özgürlüğüne düşkün insanların diyarı oldum daima. Ve şimdi Roma zamanında durmuştu vakit. Ne diyordu o meşhur vecize? Bütün yollar Roma'ya çıkar. O yollar ki Roma'nın içine ganimet, dışına lejyon orduları taşır. Bütün yolların Roma'ya çıkmasının öteki sebepleri yalandır. Ki Roma'dan çıkan istila ve işgal ordusu gelip dayandı işte kapıma. Dayatılan teslimiyetin adı belliydi yine. Kölelik. Evlatlarımın cevabı da malum özgürlük. Ksentos şehri olarak köleciler ile özgürlüğü ölümüne savunanların mekanı oldum bir kez daha. Ve evlatlarım kölece yaşamaktansa özgür ölme haklarını kullandılar ve Plutarkos şunları kaydetti insanlığın belliğini. Tarihçi Plutarkos, Likya'daki Ksentos şehri halkından hayranlıkla söz eder. Romalılar bu şehri aldıkları zaman Ksentos halkı intiharı esaretten yeğe tuttu. Plutarkos şöyle yazar. Ne şekilde olursa olsun kendini öldürmek arzusu erkek ve kadınlardan başka küçük çocukları bile sarmıştı. Bunlar çığlık ve feryatlarla kendilerini ateşe, kale duvarlarından aşağı atıyor ya da incecik boyunlarını babalarının kılıcının altına doğru uzatıyorlardı. Bu manzara galipleri bile sarmıştı. Romalı başkumandan diri olarak esir alınan her Likyalı için askerlerine büyük ödüller vaat etmişti. Ama ölümden kurtulan pek azdı. Çünkü Likyalılar kurtulmanın ölüm demek olduğunu biliyorlardı. Böyle düşünen yalnız Likyalılar değildi. Halklar özgürlükleri uğrunda kale duvarları yerle bir edilinceye kadar savaşıyor, yenildikten sonra bile boyun eğmiyorlardı. M.İlin, E.Segal, İnsan Nasıl İnsan Oldu? Sayfa 299. Plutarkos'un cümleleri anlatmak da yetersiz kalıyor, evlatlarımın asaletini ne de olsa o da bir Romalı ve sözlüğüne uygun kelime olmadığından intihar diyor yaşananlara. Oysa şimdi Seneca'yı anımsamanın vaktidir. Ölmeyi öğrenmiş kişi, köle olmayı öğrenmemiş olan kişidir. Özgürlük işte böyle bir şeydir. Ey okur! Özgürlük deyince daima hatırla kadim şehrimiz Ksentos'u ve eğer Ksentos bir daha neden imar olmadı diye bir soru düşerse aklına, bil ki emperyalistlere karşı direnen şehir ve herkes Ksentos'un yadigarıdır bu macerada. Ve bak, ne Persler kaldı ne de Romalılar. Ama Ksentos'un destanı sana kadar ulaştı işte. Ve sonra daima şairi hatırla. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar adına direnenler. Adnan Yücel. İşte o yarınlarda Amerikan emperyalizmi de kalmayacaktır. Vefa Seren Doğulu, Aralık 2007. Yıllar önce hastanede çalışırken küçük kardeşinden başka kimsesi olamayan ağır hasta bir kız getirirler doktorun yanına. Bu gencecik kızın tek yaşam şansı 6 yaşındaki küçük kardeşinden acil kan nakli yapılması ile mümkündür. Küçük kardeş aynı hastalığı geçirmiş ve kanında o hastalığın mikroplarını yok eden bağışıklık oluşmuştur vücudunda. Doktor 5 yaşındaki küçük çocuğa durumu anlatır ve ablasına kan verip veremeyeceğini sorar. Küçük çocuk bir an duraksar, ablasını çok sever. Annesi yıllar önce öldükten sonra hep ablası bakmıştır. Ablasının "Senin için yaşıyorum ben" sözleri kulağındadır çocuğun hala. Onun ölmesini istemez asla. Derin bir nefes aldıktan sonra "Eğer kurtulacaksa veririm kanımı" der. Kan nakli yapılırken ablasının gözlerinin içine bakar ve gülümser sürekli. Kızın yanaklarına yeniden renk gelmeye başlamıştır ama çocuğun yüzü giderek solar. Yavaş yavaş yüzündeki gülümseme kaybolur. Titreyen bir sesle doktora sorar. "Hemen mi öleceğim?" Küçük çocuk doktoru yanlış anlamış, ablasına vücudundaki bütün kanı verip öleceğini sanmıştır çünkü. Bize yaşamın anlamını sorgulatan bu küçücük çocuğun vefasını, o saf sevgisini arar olduk. Elbette gidip Kaf Dağı'na, orada kuytu bir köşede büyüyen krizantem çiçeğini bulup, özünü güneşte demleyip içmeye gerek yok bu duygulara sahip olmak için. O kadar da değil, bağlılık, vefa, sevgi, paylaşma, emek verme, bunlar o kadar da uzakta değil bizlere. İnsanoğlunun o ilk yaptığı her neyse özünde yaşamaya dair bir şeyler olduğu kesin. İnsanı insan yapan, ona yaşadığını hissettiren, yaşamaya dair yapılan ilk şey bir nefes almak mıdır yoksa hızlı ve sert bir şekilde esen rüzgara direnmek midir? Belki de etrafında gördüğü cap canlı doğayı anlamak için yaptığı ilk dikkatli bakıştır yaşamın başlangıcı. Ve devamında emekle yoğrulmuş o ilk her neyse bizi, biz insanoğlunu diğer tüm canlı yaratıklardan ayırıp ayrı bir yere koymuş ve yaşamanın sadece vücudumuzu ayakta tutmak olmadığı gerçeğini gözler önüne sermiş. İşte bundandır ki hayatımızın her anı bir duyguyla, bir değerle doldurmuşuz. Ve en önemlisi ne mutlu bize ki bu duyguları nesillerden nesillere aktarabilmiş ve bir duygu bir başka insana öğretebilmesini becermişiz. Üzülmek, sevinmek, kızmak, utanmak, sevmek, nefret etmek, insani duygular yani. Alışkın olmadığı bir şeye iki gözünü iri iri açarak hayretler içerisine bakmak bile bize özgüdür. Bir yanlışı, bir eksiği olduğunda yanakları al al olmuş ise birisinin, işte o insandır deriz. Yanındaki açken ağzını doldura doğru da yemek yememek, azını paylaşmak bize özgüdür. Karşısındaki bir çocuk ağlarken kendisiyle alakası bile olmayan bir şey istemeden ağlamak varsa işin içinde yitirilmeyen bir şeyler vardır işte. Yaşamak tüm bunları ilklerine kadar hissetmenin adı olsa gerek. İnsanı insan yapan değerlerle var olmak. Elbette bu hızla akıp giden zamanın her anını dolu dolu yaşamak. Her duygunun tadını çıkara çıkara özümsemek zordur. Günlük hayatın telaşıyla gözümüzden kaçan, hayatın ağırlığına ve yoğunluğuna kurban ettiğimiz o kadar çok şey var ki. Sevgiyi, sadakati, iyiliği, emeği unutmadan, nankörlüğe, vefasızlığa, vicdansızlığa da göz yummadan yaşamak, onurlu bir insan olmak zordur. Ama imkansız değildir asla. İşte o akıp giden upuzun hayatın içinde verilen küçücük bir emeğe karşılık olan nedir acaba diye düşünürken, buluyorsak kendimizi, başımızı kaldırıp dudaklarımızı büze büze gülebiliriz dostumuzun yüzüne. Elbette ki karşılık değildir bunun adı. Olsa olsa bağlılık. Vefa, sevgiye, emeğe, dostluğa bağlılık. İyiliğini, yardımını gördüğümüz insana karşı hissedilen sevginin, minnet duygusunun devamlılığı. Onun emeğine, sevgisine karşı borçluluk. Bir kahvenin bile 40 yıl hatırının olduğunu söyleriz ya hani, İşte bu sözü ederken gelir aklınızın bir yerlerine Vefa, ne eski bir semt adı ne de köşe başında duran bozacıdan ibaret. Kadir, kıymet bilmek yani. Seni var edene, seni büyütene, seni şekillendirene karşı borçlu olduğunu hissetmeyen. Bir borç, bir nevi sevgi borcu. Senin için varını yoğunu dökenle, içinden yazısız, sözsüz yaptığın bir anlaşma. Senin yükünü çekene sahip çıkmak. Kimi zaman insan elinden geldiğince değil, artık elinden gelmese bile yanındadır sevdiklerinin. İki eli kanda olsa koşup gelmek, bundan olsa gerek. Her şeye ve herkese rağmen onun yanında olmak. Ağır bir borç. Kan kusup kızılcık şerbeti içtiğini söyleyerek ödenir bazen ama ödenir. Aynı düşüncede olduğun, aynı idealleri savunduğun insanlarla zor günlerde kenetlenmenin adıdır vefa. Senin yükünü çekene, sıkıntılarına, bilgisizliğine katlanıp yanında olana karşıdır. Gücün tükendiğinde, yarı yolda tıkandığında sana her zaman dost elini uzatan yol arkadaşına karşıdır. Aç çocuklara karşı vefa. Onların bakışıdır ki acıtır yüreğini ama hissettirir sana. Sevinmelisin. Aç yoksul yaşayan halkına karşıdır vefa. Onların nasırlı elleridir. İçli ağıtlarıdır ki öfkeyi salar bakışlarına. Sevinmelisin. Vatanı için canını seve seve verenidir ki yüreğinin kabardığını hissedersin. Sana o çarpan yüreğin ne için çarptığını öğretir, sevinmelisin. Vefa bu dünyada kalmamış dememelisin. Kalmadıysa eğer gider bulunur. Buluttan tarlaları sürer, yağmurlar ekersin göğün göğsüne. Güneşte demlersin ve yüreğinden süzer, öyle verirsin dostuna. Ama vefalıysa. Şu birkaç satırlık hikayeleri sığacak kadar mütevazi ama insanlığın da en büyük değerleri bunlar. Artık yaşamımızda pek fazla yaşamadığımız, dostlarımızın ne ağzından ne de bakışlarından almadığımız duygular. Belki de bu yüzden bize büyük geliyordur. Bildiğimiz ve değiştirmek için uğraştığımız bir şey var ki, o da insanların düşündüğü gibi yaşamayıp, yaşadığı gibi düşündüğü gerçeği. İşimizi, gücümüzü, cebimizdeki parayı, neyi nereden öğreneceğimizi belirleyen bu düzen, düşüncelerimizi ve değerlerimize saldırısını eksik etmiyor, kendine yontuyor. Her gün TV'lerden, radyolardan, gazete ve dergilerden bencilliği öğrenmiyor muyuz? Her geçen gün biraz daha çıkarcılaşmıyor mu? Biraz daha tüccarlaşmıyor mu beyinlerimiz? Çıkarlarımız her geçen gün değerlerimizin önüne geçmiyor mu? Kısa bir öyküyle başladığımız yazımızı yine kısa bir öyküyle bitirelim. Elbette ki bunun gibi daha nice vefaya dair öykülerin yazıldığı, yaşandığı umudunu yitirmeden. İkinci paylaşım savaşı yılları hangi ülkede geçtiği önemli değil, bir cephede taraflardan biri kaçarken öbür taraf kovalıyor. Kaçanlar bir sipere zor atıyorlar kendilerini. Askerlerden biri komutanına, "Komutanım, arkadaşım az ötede yere düştü. İzin verin gidip alayım onu," diyor. Komutanı, "Salak mısın oğlum? Kafamızın üzerinden geçen kurşunları, bombaları görmüyor musun? Hem değmez, çoktan ölmüştür o," diye cevap veriyor askere. Asker ağlamaklı bir şekilde ısrar ediyor. Kendisi için çok önemli olduğunu söylüyor. Komutanı ısrarlara dayanamayıp izin veriyor askere. Asker 10-15 dakika sonra sırtında arkadaşın cesediyle birlikte sipere atlıyor. Komutanı, "Ben sana değmez demedim mi?" deyince asker huzurla komutanına şunları söylüyor. "Değdi komutanım, değdi. Yanına gittiğimde yaşıyordu. Son sözü, geleceğini biliyordum. Geleceğini biliyordum oldu." Kitabın sonu 11 Kasım 2013, sayfa 189.